Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Nefes Sıhhat programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz, sıhhatli günler diliyoruz. Kıymetli Hocam Doçent Doktor Fırat Erdoğan ve ben sunucunuz Numan Nurullah Aras, kumanda masasındaki arkadaşımız Mehmet Akman, hepinize hayırlı ve güzel günler diliyoruz. Efendim, bir nefes sıhhat diyoruz. Gerçekten aslında almak mı vermek mi diye çoğu belki meta hakkında tartışabilirsiniz ama nefes öyle şey ki almak da vermek de aynı öneme sahip. Bu bakımdan hocam hoş geldiniz diyeyim öncelikle.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Ve size hemen ilk başta bir soru sorayım. Nefes aslında nefes almak da vermek de önemli ama yani nefes önemli fakat doğru alıp vermek de önemli. Nefesi doğru alıp vermek de önemli ve biz bu alışkanlığı herhalde çocukluktan kazanıyoruz. İsterseniz bu soruların haricinde ama bir nefes saat dedik ya, benim de aslında bir nefes saat, belki Kanuni Sultan Süleyman bile demiş işte, olmaya devlet bu cihanda bir nefes saat gibi diye de, doğru nefes almak veya nasıl doğru nefes alınır?
Şimdi doğru nefesi almak derken, nefesi almak aktif bir eylemdir, evet. Vermek pasif bir eylemdir. Ancak enteresan tarafı göğüs hastalıklarının, solunum sistemi hastalıklarının birkaç ayrı sınıflaması vardır. Ancak biri de buna göredir. Bazı insanlar nefesi alamazlar. Almakta güçlük çekerler. Bazıları da veremezler. Hı hı. Veremeyenlerin işte en tipik örneği kronik obstrüktif akciğer hastalığıdır, astımdır gibi hastalıklar. Alamamak mesela zatürrede, mesela işte hava yollarını tıkayan bir durumda söz konusu iken, verememek de daha aşağı bir dert değildir aslında. Yani pasif bir eylem, nefes bıraktığınızda çıkıp gidiyor zaten diyorsunuz ama hava yolları daralmış çok tipiktir. Yani biz ailelere bir çocuk bronşiyolit mi, astım mı, hani bunu diğer hastalıklardan ayırt etmek için şöyle nefes alıyor mu deriz, şöyle taklit edeyim diye bir ıslık sesi gelir. Hani çok sigara içmiş, ömrünün son demlerinde bir yaşlı amcamız, büyüğümüz vardır. Onun gibi. Bu aynı şekilde bir aylık, iki aylık bebeklerde de olur. Ama bunların bir normali vardır, bir hastalık hali vardır. Bu bahsettiğimiz tablo artık hastalık olmuştur zaten. Ne yapsanız olmayacak.
Evet.
O yüzden hani doğru nefes almak deyince şunu bilmeliyiz. Hani bazen bize ilkokul kitaplarında hayat bilgisinde falan öğretirlerdi.
Burundan,
şey, burundan alınacak, ağızdan verilecek, derin alınacak. Bunların hepsi hikaye işin doğrusu.
Evet.
Çünkü evet, burundan almak muhakkak ki doğru. Çünkü burada kıllar, tüyler var. Bir filtre vazifesi görüyor. Yabancı cisimlerden temizliyor. Konka diye bir cisim var ki baştan aşağı mucize. Burnunuzun iç duvarı 3 tane kabartma ile sınırlı bir duvardır. Hava gelip hoş geldin beş gittin geçmez içeriye. Girer, birinci katı dolaşır, ikinci katı dolaşır, üçüncü, bir E harfi adeta tamamlar, öyle gider. Bu süre zarfında da adeta kaloriferin içindeki suyun ısınıp ısıtması gibi kendi ısınır ve akciğerlere belli ısıda, belli nemde ve belli basınçla hava gider. Ağzınızdan alırsanız eğer çok daha kolay ve büyük volümleri alabilirsiniz ama kuru, soğuk, toz toprak, polen bilmem ne içeren bir havayı alırsınız. Niteliksiz solunum. Daha çok mikrop kaparsınız. Bu mantık budur. Burundan al, ağızdan verin karşılığı bu. Ama elden bir şey gelmiyor. İşte benim de var alerjik rinitim. Burnum senenin çoğu zamanı tıkalıdır. Özellikle böyle uzun bir cümle kuracaksam arada bu ihtiyacı hissediyorum. Ya da merdiven çıkarken telefonda konuşamıyorum. Burnumdaki küçücük darlıktan aldığım, delikten aldığım hava akciğerlerimi böyle iki iş yaptıracak kadar doyurmuyor. O yüzden hani doğrusu bu ama zaten elde imkan olsa herkes doğrusunu yapar.
Evet.
Diyaframı kullanmak ya da kullanmamak falan gibi psikologların, psikiyatristlerin kullandığı bir takım tedavi modaliteleri var. Ama böyle hani fiziki sağlık manasında bizi çok da enterese etmiyor işin doğrusu. Evet, bu da bir bilim dalı, yani orada bir faydası varsa bilmiyorum da. Ama nefesi şöyle alırsanız sağlıklı olursunuz, böyle almazsanız zatürre olursunuz diye bir şey diyemeyeceğiz tabii.
Evet. Aynen bunun gibi hocam. Artık programımıza gelen ve işte bizzat haberlerden takip edebildiğimiz kadarıyla tespit ettiğim bazı hususlar var size sormak istediğim.
Buyurun.
Şimdi nefes alıp vermek gibi, yani toplumumuzda doktorluğa meraklı olan birçok insan var. Hani doğrusu budur, doğrusu şudur diye birçok belki kendilerini otorite gören insanlar var. Bunun gibi şimdi bir de tansiyon var hocam. Tansiyon, yüksek tansiyon, düşük tansiyon ama bu tansiyon öyle bir şey ki yükseği hangi kriterde, düşüğü hangi kriterde, bu bakımdan da insanlarımız yani hangi tansiyonda tehlikeli duruma düşme, eyvah demeliyim, hangi tansiyonda da rahat, yani düşük ve yüksek tansiyonun limitleri nelerdir?
Şimdi şöyle, tansiyon nedir? Tansiyon gerilimdir. Tansiyon basınçtır. Yani bir organa gönderdiğiniz kan volümü ile o organdaki direncin çarpımı ile ortaya çıkan, ama pratik olarak karşılığı bir organın beslenmesi demektir. Yani beyne giden kan akımı şu basınçta ve bu volümde olmalıdır. İdeal tansiyonda bu sağlanır ancak. Tansiyonunuz yükselirse yüksek basınçlı kan gider, damarınız patlar. Tansiyonunuz düşerse yeteri kadar kan gitmez, oksijen ve glikozdan fakir kalan organ beslenememeye başlar. Mantığı budur bu işin. Tansiyonun normali konusunu çocuk ve yetişkini kesin olarak ayırmalıyız. Çocuklarda her zaman için persentil tabloları dediğimiz grafiklerimiz vardır. Yani yetişkinde tansiyon normali kaç? 12'ye 8'dir hocam. Çocukta asla böyle bir şey diyemezsiniz. Her yaş için, hatta her buçuklu yaş için, 5 yaş, 5,5 yaş, 6 yaş, 6 değişiyor. Kız ve erkek için bir de boy ile ilişkisi vardır. Boyu normal çocuk, boyu uzun çocuk için farklı farklı tansiyon normalleri görülür. Yeni doğan dönemi tamamen ayrı bir şeydir zaten, dünyadır. Ama yaş ilerledikçe tansiyon yetişkin normallerine benzer. Ha, arada dağlar kadar fark yok. En küçüğün küçüğüyle en büyüğün büyüyerse belki 1-2 puan fark ediyor, ama biz çocuk hekimi olarak bunu en önemseriz. Normalde klasik bilgi 120'ye 80 milimetre civa yetişkin çağ için normaldir. Bunun üst sınırı nedir? Kaç derecenin üzerinde alarm olmalıyız araştırılmış. İkiye ayırmışlar. Normal, yüksek normal ve yüksek tansiyon diye. Yanlış hatırlamıyor isem işte 120'ye 80 milimetre civa, 130'a 90 milimetre civa ve üzeri. Yani 13'e 9 çıktı tansiyonum, normal mi? Değil. Peki ben tansiyon hastası mıyım? Hayır, değilsin. Yüksek normal. Bunu bazı araştırmacılar biraz daha yukarılara, işte 135'e 95'lere çekmiş, 140'a 90 normaldir diyen var, ama bu konuda kitabi bilgi olarak konuşmak lazım. Çünkü bir araştırmacı çıkıyor diyor ki Türk toplumu için tam 20 bin tane tamamen sağlıklı yetişkine, işte erkek kadın böldüm, hiçbiri sigara içmiyor, ilaç kullanmıyor, şeker hastası değil, böbrek yetmezliği yok, stresli işte çalışmıyor, işi gücü ve hali vakti yerinde, tansiyonlar için normali bunu buldum diyor. Ha, bu iyi bir çalışma. Ama bir toplum standartizasyon çalışması için yeterli olamıyor maalesef. Bunu ancak büyük derneklerin çok merkezli çalışmalarla ortaya koyması gerekiyor. O yüzden hani falanca hoca filanca çalışmasında şey 135'e 85'i normalin üst sınırı bulmuş. Ya bu ilmi veri olarak doğrudur ama bu vatandaşı ilgilendirmez. Bu konuda çalışma yapacak akademisyeni ilgilendirir. O da bunu referans alarak bunun üzerine bir şeyler kurgulamaya çalışır. Yükseklik için durum bu. Yani yaklaşık olarak 120'ye 80 normal, 130'a 90 yüksek normal, bunun üzeri anormal olarak adlandırıyoruz. Yüksek volümle ve yüksek basınçta kan gönderdiğiniz organın damarları tahriş olacaktır. Çok ani yükselişlerde damar patlayıp beyin kanaması olabilecektir. Damarlardaki tahrişlerle orada oluşacak plakların kopmasıyla beyine, kalbe, akciğerlere pıhtı atarak bunların yetmezliğiyle ölüme neden olabilecektir. Düşüklüğünde ise böyle çok büyük riskler yoktur. Alt sınır hakkında da bir konsensüs yoktur. Bir kişinin hayatiyetini normal ve mutlu bir şekilde idare edebildiği en düşük değere düşük tansiyon diyebilirsiniz. Birçok insan görürsünüz çevrenizde. Özellikle hani biraz daha ufak tefek hanımefendilerde işte rahatlıkla 10'a 6 tansiyonla ömür boyu yaşayıp gidenler vardır. Böyle yaşlanmış büyüklerimizde çok artık fiziki manada düşük, az hareket edenlerde işte 9'a 5 tansiyonla yaşayanlar vardır. Ama ne zaman ki bu tansiyon düşüklüğü, başınızda dönme, gözünüzde kararma, dizlerinin bağı çözüldü, gözleri karardı, düştü bayıldı gibi bir şey, işte bu problemin üst sınırıdır sizin için. Buradan üstte tutmanız gerekmektedir tansiyonunuzu. O yüzden tansiyon alt sınırı kişiye göre değişir demek daha doğrudur.
Evet. Peki hocam, bir sorumuz var. Dinleyicimizin bir tanesi uzun bir şekilde de anlatmış oldu. Yani sorularla yönlendirmiş oldum ama 10 yaşında bir çocuğu var, kız çocuğu var. Sürekli olarak son zamanlarda kolu ağrıyor. Tüm tahlil ve klinik incelemelere rağmen hala teşhis konulamadı. Israrlı bir şekilde dahiliye, hariciye, ne var, her yere göndermişler. Hatta psikiyatriye bile yönlendirmişler. Psikolojik olarak da destek bile belki önermişler ama teşhisi konulamamış ama kolum ağrıyor diyor. Yani teşhisi konulamamış ağrılar için ne dersiniz hocam? Şimdi şöyle, 10 yaşında.
Ağrı bir hastalık değildir. Ağrı bir şikayettir. Hı hı. Ağrıyı oluşturan bir hastalık olmalıdır. Koldan bahsediyoruz. Kolla ilgili soru sormanız bizim için kolay. Hı hı. Çünkü karnımın sağ alt tarafı deseydiniz 1000 tane ayrı doku var. Hepsini evet. Tek tek konuşmak gerekecekti. Hı hı. Ama koldan bahsettiğiniz zaman kemik var, kas var. Kasların bağlandığı yerler var, sinirler var, cilt var. Bunun dışında bir organ yok. Bunların hepsi için ağrı duyarlılıkları bellidir. Şimdi ortopedi hekimi sizi gördüğünde ne bakar? Kırık çıkık var mı, akut hadiselere bakar. Bir film ister, bir kemik tümörü arar, bir kas tümörü arar, bir şey arar. Bulamadığında bırakır. Peki kime gidelim? Çocuk hekimine gidelim. Çocuk hekimi ne arar? Kas hastalıklarını arar. İşte özellikle eşlik eden şikayet var mı yok mu? Kas zafiyeti. Efendim sol koluyla 8 kilo kaldırıyor da sağ koluyla 3 kilo kaldıramıyor gibi bir durum varsa. Kas hastalıklarını arar. Kemik ağrısı yapabilecek başka hastalıklar. Mesela raşitizm, D vitamini eksikliğini arar. Eklem problemlerine bakar. Romatizmal hastalıklar açısından. İşte kas hastalıklarının olup geçici enfeksiyonlara bağlı olan miyozit tablolarını araştırır. Bazı birikim hastalıkları, depo hastalıkları, mukopolisakkaridoz falan gibi hastalıklarda herhangi bir organda depolanmayla gerilime bağlı ağrılar yapabilir. Ama bunların yani milyonda bir görülenine kadar indiğinizde bile hastalık sayısı 5 başlıkta 50 taneyi geçmez. Böyle olunca maalesef bu kadar doktorda dolaşılmış ise eğer, yani 4-5 hekim görmüş. Evet. Nedir bu? Çocukçu, nörolog, fizik tedavi, ortopedidir. Başka kimse görmez bunu. Bunlar görülmüş ise özellikle birinci hekim bakar, sadece muayeneyle yetinir. Şu ağrı kesici kullan der, gönderir. İkinci hekim şu tedaviyle düzelmemiş hastayı muayene ettiği için bir takım kan tahlilleri ister. Üçüncü hekim işte grafi ister, BT ister, MR ister. Sonraki hekim bir de olsa olsa ileri spesifik incelemelerden EMG isteyebilir. Yani kasın elektrosunu çeker diyelim. Şu an hani muğlak bir ifade, yani çok miktarda hekim görmüş, çok miktarda, bunların hepsi yapılmıştır tahmin ediyorum. Buradan geride bir hastalığın düşünülememiş, atlanmış olması ya da tespit edilememiş olması çok zayıf ihtimaldir. Bir milyonda bir gözüken bilmem ne birikimsel depo hastalığı varmış. Zaten bu MR'da işte kas kitlesinde bir artışta kendini gösterirdi. Yapılan kan tetkiklerinde illaki sedimentasyon bakılmıştır. Yüksek çıkardı. Şu yüksek bu boya illaki bir yerden bir şey bulunurdu. Böyle durumlarda işte işin rengi değişiyor. Bir hastalığın bulgusu olan ağrıdan iş çıkıyor. Kendi hastalık gibi algılanan ağrıya geçiliyor. Bu hastamıza muhtemelen tanı konamamış ve konamayacaktır da. Ama burada hasta tedaviye yönlendirilecektir. Nedir? İşte baktık bir tümör olsaydı ameliyat yapacaktık. İşte bir sinir problemi olsa işte mesela B vitamini verecektik. Bir kas eklem zedelenmesi olsa istirahate alalım. İşte kas gevşetici jeller, meller kullanalım diyecektik. Şimdi hiçbir şey diyemeyince ağrıyı giderme yoluna gidiyoruz. Bu da takdir edersin genel anestezi versek bir hastaya ağrı mağrı kalmaz. Hasta sürekli uyur.
Evet.
Bu nedir? İşte ağrı kesicinin algının durdurulduğu en son noktadır. En basitinden de içirdiğimiz ağrı kesici şuruplar vardır. Kademe kademe ileriye gidilerek bu ağrıyı durduracak en hafif ilaç bulunmaya çalışılır. Kuvvetli grubunun içerisinden bir bu önerilebilir. Ama anlattığınız gibi ise psikiyatriste bile gitmiş cümlesi burada yetmez. Ben size bir şey anlatayım. Bir hastanın kolunda gangren gelişmiş elinde. Korkunç ağrı yapar. Korkunç ağrı yapar. İlerleyeceğinden de endişe ederek hasta ameliyat edilmiş. Kolu kesilmiş. Kol yok. Hasta uyanıyor. Nasılsınız, ne var? Kolum çok ağrıyor diyor. Efendim kolunuz yok sizin. Bu ağrı algısı subjektiftir. Kişiden kişiye değişir. Ve tabiri caizse şöyle benim anladığımı ifade edeyim. Senelerdir o yaşanan ağrı beyinde yer etmiş tabiri caizse. Bunun tıpta bir adı var. Fantom ağrısı deniyor. Adamın eli yok, kolu kesilmiş, elim ağrıyor diyor hala. Beyin ağrı algısını tetikliyor hala. Böyle olunca hayır canım böyle bir ağrı şikayeti yok. Bütün hastalıklara baktık. Neyse ne, diyemezsiniz. Hasta ağrım var diyorsa ağrısı vardır. Ağrı hissedilen bir şeydir. Böyle olunca da bu yavrumuza numara yapıyorsun, numara yapma, inanmayız biz buna demenin hiçbir manası yok. Bir kere ağrısına saygı göstermek durumundasınız. Ne olacak? İşte bu da öncelikli olarak psikoterapilerle, bunu yenme tedavileriyle, unutturma tedavileriyle uğraşılır. Ağrı kesicilerin dozları ve çeşitlileri artırılır. Gerekiyorsa bunu bir saplantı olarak algılayıp psikiyatristlerin kullandığı işte depresyon ilaçları meşhurlar, herkese bilir. Bu tip ilaçlar kullanılabilir. Evet. Hani bu kadar cümlenin özeti, dinleyenimize diyoruz ki çocuk hekimi gördü mü, ortopedi fizik tedavi gördü mü, romatolog gördü mü, nöroloji gördü mü? Romatolog ve nöroloji çok uç örneklerdir. Nadiren ihtiyaç görürüz biz bu.
Ama onlara bile göstermişler yani, öyle düşünüyorum.
Eğer
MR'dan tutun da bütün herhalde bütün göstergeleri.
İşte MR'a kadar,
kemik analizine kadar gitmişler yani.
Eğer evet. Buradan sonrası psikiyatriyle çözülecek demektir.
Hı-hı. Evet. Peki hocam, yine kolla alakalı ama bu yetişkin sorusu galiba. Kolumda ve omzumda uzun süredir devam eden bir kaşıntı mevcut. Bir şey ısırdı falan derken doktora gitmedim. Ama hala geçmedi. Bir arkadaşım, işte bu benim dediğim o kendini doktor addeden insanlardan biri herhalde, demiş ki bazı kanser türleri var, bu kanser türleri de kaşıntıya neden olur diye korkutmuş. O da tedirgin olmuş. Acaba öyle midir diye bir soru sormuş. Yani kolundaki kaşıntıyı ya, sormuş.
Zayıf ihtimal evet. Yani. Şöyle lokal bir kaşıntıdan bahsediyorsanız eğer, gerçekten dinleyenizin kendisinin baştaki düşünce tarzı daha doğrudur. Herhangi bir işte sinek, böcek, haşereye bir maruz kalma veya işte falanca elbiseyi giyiyor, orada elbisenin etiketi var, sürdükçe egzematöz bir durum yapıyor. Hı hı. Falanca yumuşatıcı eve alındıktan sonra bu problem olmuş, alerjik reaksiyonunu tetikliyor gibi düşünmek, hı hı, daha doğrudur. Ama böyle durumlarda tanı koyup tedaviye gitmektense tedaviden tanıya dönmek daha kolaydır. Öncelikli olarak bu dinleyenimize tavsiyemiz, eğer başka hiçbir şikayet yoksa basit alerji ilaçlarıyla bu kaşıntının kontrol altına alınması beklenir. Aile hekimi arkadaşlarımız yardımcı olur bu konuda. Kullanılan tüm ilaçlara rağmen, işte şu alerji ilacını kullandım, bu kremi, bu losyonu kullandım, bu sütü sürdüm, şu şampuanı aldım, o yetmedi, ikinci farklı bir gruptan alerji ilacı kullandım, İkisini kombine ettim, yok. Bir kuşkulanacak, altta yatan bir suçlu da bulamadı isem eğer, o zaman bu gerçekten biyopsiye kadar gider. Dermatoloji hekimi buradan bir parça alarak bunu inceler. Ama anlattığına göre kaşıntıyı bu kadar ayrıntı anlatıyorsa, orada kızarık, kabarık, lezyon, nodül, tümör bir şey olsa zaten söylerdi. Anlattığına göre bir şey bulunamayacaktır. İşte diyeyim ki alerjik egzama gibi bir şey çıkabilir. Bir mantar enfeksiyonu çıkabilir. Ama her halükarda böyle içinden çıkılamaz tedaviye yanıtsızlık halleri söz konusu olduğunda parçalanıp patolojik incelemeye gönderilir. Buradan çıkacak sonuçta evet, teorik olarak bir kanser tipi de böyle olabilir ama ben görmedim, duymadım, göreni görmedim, duyanı duymadım.
Evet, belki de arkadaşınız iyilik yapmıştır, tedirgin edeyim de doktora gitsin diye. Belki böyle bir şey yapmış
yani
olabilir.
Artık bazen başka bir maslahat gözetilmiş olabilir.
Evet. Hocam, bir yaşındaki çocuğumun her iki gözü de kızardı derken aslında bu soruya biz de ekleyelim. Bizim ufaklığın da aslında şu anda iki gözü, 10 aylık iki gözü kızardı. Bu soru önce gelmişti ama şimdi bu soruya bir de 10 aylık da ekleyelim hocam. Bir yaşındaki çocuğumun her iki gözü de kızardı. Hafif ama gözle görünmekte. Ilık çay pansumanı yaptım ama geçmedi.
Bugün bana bizim da bir hasta aynı şikayette bakarsanız geldi. Öğlen de yemekte radyolog hekim arkadaşımızla birlikteydik. Onun da gözü kızarmış. Biz masaya otururken tesadüfen göz hekimi de denk geldi orada. Abi gözünüze ne oldu diye kafayı kaldırdı direkt. Muhtemelen bu ara bir salgın diyeceğim ama hani mikrop salgını anlamında değil. Falanca toz, filanca polen, bilmem ne çiçeğinin açma zamanıymış gibi. Ya da belki rüzgarlar şiddetlendi, daha fazla nüfuz ediyor. Anlattığınız tablo böyle özellikle 3-5 vakayı üst üste koyduğunuzda alerjik konjonktivit gibi değerlendirmek daha mantıklıdır. Gözün beyazında kırmızı benekler, hatta kan çanağına döndüğü gibi abartılır. Kaşınır, çok kaşınır, perişan eder. Gözde yaşarma, kanlanma yapar. Çok kaşıyarak mikrop kaptırırsanız çapaklanma da başlar. Bunlarda endişeye mahal yoktur. Öncelikle bir kabahatli varsa onu bulmalısınız. İşte evde çamaşır kuruttuk, evde temizlik yaptık, kötü marka bir çamaşır suyu kullandık, tozlu bir ortama girdik gibi sebeplerle olabilir. Bunlar hani preparat adı söylemeyeceğiz ama çok meşhurdur. İşte anti alerjik göz damlası diyeyim size. Bunlarla rahatlıkla fayda görülür. Semptomatik tedavidir, kalıcı tedavi değildir. Zaten görülmese kendiliğinden bir müddet sonra geçer bunlar. Çayla pansuman kısmen tavsiye edilebilir. İşte steril okyanus suları, tuzlu sular bu amaçla kullanılabilir. Bu serum fizyolojikler. Ama çok abartılı ise göz hekimine başvurulup bir damla kullanılabilir ama abartılacak bir tablo değildir. Alerjik konjonktivittir muhtemelen.
Evet, alerjik konjonktivit diyorsunuz ve işte anti alerjik bir göz damlasıyla bu önerilebilir diyorsunuz. Hocam, bir diğer konu ve soru diyelim. Çocuğum 8 yaşında, erkek mi kız mı olduğunu belirtmemiş ve aşırı terliyor. bu sağlığını etkiler mi? Aşırı terlemenin de nedenleri nelerdir?
Bu çokça sorulan sorulardandır. Bu programda birkaç kez yanıtladığımızı hatırlıyorum. Hı hı. Çünkü genelde deva bulamadığımız dertlerdendir.
Terlemek.
Şimdi öncelikle yetişkin gibi değil, çocuklarda terlemenin altından bir hastalık çıkma ihtimali zayıftır. Hı. Yetişkinlerde özellikle tiroid hastalıkları, işte guatr hastalıklarında çok görülür bu durum. İşte kalp yetmezliğinde son demde böyle şeyler görülebilir. Hı. Ama çocuklarda mesela tüberkülozda böyle bir şey görülebilir. Özellikle gece terlemeleri tarzı şeyler olabilir. Ama çocukluk çağında böyle aşırı terlemeye yol açacak durumlar çok kısıtlıdır. Ve terleme 5. 6. sırada gelen belirti olur genellikle. Hı. Ne olur? Hipertiroidi, tiroid bezinin çok çalışması çok nadir görülen bir durumdur. Evet, tüberkülozda gece terlemeleri olabilir. Hodgkin lenfoma dediğimiz bir kanser türünde gece terlemeleri olabilir. Ama ilave olarak bir sürü lenf nodu, bezesi, öksürüğü bilmem neyi de yanında eşlik etmelidir. Onun dışında genellikle ailevi sebeplere bağlı olduğunu görürüz bunun. Hı. Herhangi bir hastalık tablosu eşlik etmez. Soruşturursanız bunun babası, dayısı, halası illaki çok terleyen birileri sülalelerinde varmış olarak biter netice. Hı hı. Bu soru bize niye çok sorulur? Çok sık görüldüğünde, hayır, çok nadir görülür aslında ama hı hı. insanlar çare bulamadıkça başkalarına da danışma gereği duyar. Bu şikayetle ilk defa başvurduğunda bir hastamız doktora hemen bir tiroid hormonlarına bakılır. İşte bir rikets tablosu, kalsiyum metabolizma, D vitamini eksikliği vesaire olabilir mi diye bunlara bakılabilir.
Evet.
Bir kansızlık var mı diye bakılabilir. Eğer eşlik eden uygun bir şikayet varsa bir akciğer filmi alınabilir. Bir verem savaşa da yönlendirilebilir. Ama bunlardan hiçbir şey çıkmaz. Çıkmadıktan sonra az önce kaşıntı sorusuna ilk bölümde demiştik ya. Tanı evet. koymadan tedaviye başlarız. Tedaviye yanıtı tanı olarak değerlendiririz diye. Maalesef burada öyle bir şansınız da yok. Terlemeyi engelleyecek hiçbir ilaç tedavisi söz konusu değil.
Ki engellememek de gerekiyor belki de.
Birkaç ilaç var. Yan etkisi olarak bunu yapıyor ama bedeli çok pahalı oluyor bunların da. Sadece ileri yaşlarda, 20-22 küsur yaşlarında eğer sosyal hayatı çok etkileyen bir terleme söz konusuysa ki öyle demeyin, avucu sırılsıklam olup insanlarla tokalaşamayan insanlar biliyorum.
Evet, gerçekten
biliyorum.
Bu hususta rahatsızlığı olanlar
bunlar
da var.
Bunlar için bir küçük çözüm son yıllarda klips uygulama diye bir yöntem var. Göğüs kafesini küçük bir kesiyle açıyorlar. Orada bir sinir var, büyükçe bir sinir. Hı hı. Bu siniri iptal ediyorlar diyeyim. Bir klipse böyle bir kıskaç gibi bir şeyle sıkıştırıyorlar diyelim. Bundan sonra terleme azalıyor ama orada azalan terleme bazen başka yerlerde artabiliyor. Hı. Yani terleme çok büyük ihtimalle eşlik eden hiçbir hastalık yoksa eğer çok büyük ihtimalle bir hastalık alameti değildir. Hı hı. Maalesef tedavisi söz konusu değildir. Eğer yetişkin yaşa geldiği zaman sosyal hayatı etkiliyorsa cerrahi bir çözüm olarak sunulabilir.
Evet ama çocuğunuz henüz
8 yaşta herhalde.
8 yaşında ve aşırı terliği sorun değil. O yüzden bu sağlığını etkilemez. Sağlığını etkilemeyeceğini konuşmuş olduk. Ve
eşlik eden şikayet yoksa bir şey. Ha, bir tek şeyi unuttuk. Mesela geniz eti olan çocuklarda bu çok sıkıntı olur. Hı. Alerjik rinite olanlarda çok olur ama onlar da tipik olarak geceleri kanter içinde kalırlar. Hı. Aile der ki öyle bir terledi ki hocam yastığın üstünden, ortasından, altından çıktı, çarşafına bile geçti terleme. Hmm. Sahiden oluyormuş. Çok fazla kişiden evet. duydum bunu. Bir tek bunlar aç. Bunlar geniz eti ameliyatı olduktan sonra düzelirler genellikle.
Evet, bir de aşırı terlemenin miktarını da tabii bizim dinleyicimiz belirtmesi lazım. Dediğiniz gibi ise çok aşırı terliyordur ama
tabii, dikkatimi
evet,
çekiyor.
Dikkatini çekiyorsa o zaman çok önemsenecek bir durum değil. 12 yaşındaki çocuğuma astım teşhisi konuldu. Teşhis konulmuş. Doktor birçok öneride bulundu. Bu konuda sizin de fikrinizi almak istiyorum diyor.
Şimdi astım
12 yaşında.
Solunum yollarının, akciğer sisteminin ataklarla giden daralması hastalığıdır. Hı-hı. Normalde bizim bir hava yolumuz var. Burundan ve ağızdan oksijeni alıyoruz. Trakea, gırtlak, nefes borusundan aşağı doğru indiriyoruz. İkiye ayrılıyor, iki ana bronşa. İki akciğere doğru üzüm salkım modeliyle dallanıyor. En uca kadar belki çapı 1 milimetre çapında olan yollara kadar gidiyor. Normal şartlarda bunun bir de koruma refleksi var. Eğer uygunsuz bir hava ile temas edilmişse mesela yangına maruziyette
evet.
mesela yüksek çok kötü kokulu bir cisim, oksijeni düşük cisim, karbonmonoksidi yüksek hava gibi durumlar
ağır şartlarda çalışan insanlar var mesela.
Eğer sistem kendini kapatıyor ki içeriye kötü, niteliksiz, zarar verecek hava geçmesin diye.
Evet.
Ama bunu kapatmak için mesela karbonmonoksit şu kadar ppm'in üstüne çıkmış olması gerekirken bazı çocuklar çok hassas oluyor. Yangın olmuş bir eve giren herkesin nefesi tıkanır.
Evet.
Ama koskoca 200 metrekarelik salonda bir sigara içildiğinde kimsenin nefesi tıkanmaz. Hı. Normal insan bu astımlı insan budur. Yani 200 metrekarelik salonda ufacık bir sigara içmek bile bunlar da hava yollarında spazma neden olabilir. Hava geçişini engeller. Böyle olunca hava bir şekilde içeriye girer ama çıkarılamaz. Islık çalar gibi, öter gibi nefes alma nöbetleri başlar. Astım atağı söz konusudur. Atak söz konusu olduğunda çocuk nefes darlığı çeker. Eforu düşer. Bir kat merdiven çıkamayacak hale gelir. Yattığı yerde bile nefes alamaz. Öne doğru eğilerek ancak nefes almayı temin edebilir. Hatta bazen ilaçla akciğerlere giden hava yollarının açılma ihtiyacı olur. Oksijen desteği olur. Hatta bazen gırtlağından bir delik açarak hava geçişini temin etmek bile söz konusu olabilir. Şimdi yetişkinde işler kolay. Uzunca zamandır nefes darlığı çekiyorum. Hırlayarak, hışıldayarak nefes alıyorum. Geçmeyen öksürük nöbetlerim var. Ha, doktor bey muayene eder. Doktor hanım bir şey çıkmadı. Film çeker bir şey çıkmadı. İlaç tedavisi yanıt alamadık. O zaman size bir solunum fonksiyon testi yapalım der. Nefesi al al al al al dur tut üfle üfle bütün gücünle üfle der. O sırada bir grafik çıkar meydana. Ya astıma benziyor bu grafik der doktor arkadaşımız. Test amaçlı olarak nefes açıcı bir iki sprey kullanır hastaya. Aynı test bir daha yapılır. Reversibility'dir bu. Sonuç mükemmel. Buyurun size astım tanısı kondu işte. Yani ilk yapılan test bozuktu. Tedavi verdik. Tedavi yanıt mükemmel. Ama maalesef bizim çocuklarda bunu yapabilmemiz mümkün değil. 12 yaşında bir çocuğa bile al nefesini, tut nefesini, çek nefesini, kooperasyon sıfır. Böyle olunca biz çocukluk çağı boyunca bronşiyolit, yani akciğere giden hava yollarının en küçüklerinin iltihabı. Genellikle mikrobik olmakla birlikte alerjik, işte yaban cisim aspirasyonu gibi sebeplere de bağlı olabilir. Kimyasal maddelere de bağlı olabilir. Bunları gördüğümüzde tedavi veriyoruz.
Evet.
Tedaviyle hastamız rahatlıyor. Bir hafta, 10 gün, 20 gün neredeyse. Yaklaşık olarak 3 ayrı zamanda tedavi görmüş hastayı da astım kabul ediyoruz. 2 yaşından küçüklere astım tanısı koymamaya özen gösteriyoruz. Ama bu dediklerim benim şahsi olarak uyguladığım şeyler. Birçok kitapta ve birçok derneğin kılavuzunda böyle geçiyor. Fakat illaki şu testleri yapalım, bu testleri uygulayalım, reverse yapalım diyen kitaplar da var. Ama en pratik metodum bu benim söylediğim olduğunu düşünüyorum. Bir çocuk 3 farklı zamanda, 3 kez değil, 3 farklı zamanda, bazen 5 gün bazen 10 gün sürer bunlar. Nefes darlığı, öksürük, nefes darlığı atakları, solunum sıkıntısı atakları yaşamışsa eğer bu hastaları astım kabul ederek tedavi altına almak mantıklıdır.
Tamam.
Tedavide de ne verelim mevzuu oldukça tartışmalıdır. Dernekler her sene güncelleme yaparlar. En son yapılan da hastayı hafif, orta, ağır ve çok ağır olarak ayırıyor. Hafifte diyor ki geceleri hiç problem yaşamaz. İşte gündüzleri çok eforla bir kere sıkışır, haftada bir. Veya işte gündüz iyidir, gece sıkışır gibi. İlaca hemen yanıt verir gibi. En ağıra gelindiğinde ise hasta artık kendi öz işlerini bile yapamayacak kadar solunum sıkıntısı çekmektedir. Kortizon uygulamalarına rağmen yanıt alınamamaktadır gibi bir skalası var. Dediğim gibi bunu Amerikan Thorax Society ayrı değerlendirir. İşte Avrupa Göğüs Hastalıkları Cemiyeti ayrı değerlendirir. Yaklaşık bu kriterlere bakarak hastayı bir yere oturtursunuz. Bu hasta astım hastası evre 3 dediniz mesela. Buna dersiniz ki sen 6 ay boyunca ağızdan alerjiyle ilgili çiğneme tablet kullanacaksın. Uzun etki süresine sahip kortizonlu ilaçlardan sıkacaksın. Yanına kısa etki süreli olanlardan da takviye yapman gerekebilir. Atak zamanları, sıkıştığın zamanlarda nefes açıcı bir spreyin vardır. Bunu kullanacaksın. Ha bazen işler çok kötü gider. Hiç açılmaz hastanın nefesi. Kortizonlu tabletler ya da iğneler kullanmak gerekebilir. Hasta oksijen satürasyonunu yeterli düzeyde tutamıyorsa eğer hastaneye yatırıp işte hava yoluyla oksijen vermek de düşünülebilir. Söyleyeceklerimizi özetleyecek olursak çocukluk çağında astım tanısı 2x2-4 düzeyinde konulabilmiş değildir. Farklı ülkelerin ve derneklerin farklı uygulamaları vardır. Pratik olarak 3 farklı zamanda solunum sıkıntısı çekerek hastane acillerine başvurup solunum desteği almış, ilaç tedavisi almış, buhar tedavisi almış çocukları astım kabul edebiliriz. Ama adının astım olması şu tedaviyi gerektiriyor anlamına gelmez. Astımının sıklığı, şiddeti ve ağırlık derecesi tespit edilecek. Hastanın tekrar tekrar bu ataklara maruz kalıp okuldan kalmaması, yaşam kalitesinin bozulmaması, gelişmekte olan akciğer dokusunun zarar görmemesi için bazen koruma tedavileri vermek planlanabilir.
Peki hocam, astım teşhisi konulmuş. Hem işte anne babaya hem de çocuğa ne önerirsiniz? Teşhis konulmuş astım ama ne yapmalı ne yapmamalı? İşte top oynama veya işte şuraya çıkma veya anneye çok panikleme mi dersin? Ne dersiniz?
Bir, anneye çok panikleme deriz muhakkak evet. En başında. Hı hı. Ama burada kesin konuşulması gereken cümle, biz bu programda çok söyleriz bunu. Hastalık yok, hasta var prensibiyle iş yapılır. Hı hı. Yani mutlak surette herkesi aynı değerlendirmemek gerekir.
Evet.
14 yaşında işte deli gibi futbol oynarken biraz solunumu sıkışıp geçmeyen öksürükleri olduğu için tanı alan hastalarımız olduğu gibi, hı hı, henüz 5 yaş, 3 yaşına gelmemiş, 4 kere solunum sıkıntısından yoğun bakım desteği alması gerekmiş, evde sürekli ilaç kullanan, bir gün aksattığında nefesler alan çocuklar da biliriz. Bazılarınınkinin alerjik olduğu çok nettir, bazılarınki şüphelidir. Bazıları çok net olarak hamam böceği tozuna karşı alerjisi çıkmıştır. Hı-hı. Ve bulunduğu ev rutubetlidir, işte kalorifer böcekleri falan filan olan bir yerdir. Ama bir diğeri işte atıyorum Trabzon'da bir dağ köyünde yaşamaktadır, böcek möcek yoktur piyasada. Hı-hı. Ama orada da bilmem ne çamının, kozalağının alerjisi vardır, bilemeyiz bu yüzden. Ama genel manada çocukluk çağında astımın alerjik olması çok muhtemeldir. Bununla ilgili olarak bir, kan testi yapılabilir. 2. prick test, cilt testi yapılabilir. 3. bunlara imkan yoksa ya da imkan olduğunda bile her zaman istediğimiz gibi sonuç alamıyoruz. Hı hı. Yoksa eğer ailenin gözlemiyle karar verilebilir. Bu çocuk işte depoya girip bu depoda tozlu ortama maruz kaldığında, okulda beden eğitiminde kapalı spor salonuna girdiğinde tıkanıyorsa sürekli, buraya girmeyecek demektir bu. Ama bizim çocuk da bunların hepsini yapıyor, hiçbir problem olmuyor. Fakat işte senede 4 kere astım atağı geliyor, bu da girecek, bunda bir mahsur yok demektir. Eskiden birçok tavsiye rutin olarak önerilirdi. Hı hı. Ama artık bunların pek çoğunun bilimsel olarak çocuğa katkıda bulunmadığı gösterilmiş. Ama özellikle evde çamaşır kurutulması, ütü yapılması negatif olarak değerlendiriliyor. Evde toza maruziyet önemli olduğuna göre su bazlı elektrik süpürgesinin katkıları gösterilmiş. Hı. Özellikle nevresim kullanılması, kullanılan nevresimin bu işin özel üretilmiş kalın sıkı dokuma nevresim olması tavsiye ediliyor. İçerideki tozu geçirmemesi açısından. Efendim bal dök ya da tertemiz bizim ev zaten, ama o yetmiyor. İşte her hafta en geç 15 günde bir yüksek ısıda çocuğun nevresimlerinin kaynatılarak yıkanılması öneriliyor. İşte bu böcek artıkları, mait, akar vesaireler nedeniyle.
Evet.
Bunlar standart öneriler. Bunları herkes uygulamalıdır ama bir çocuğa ömür boyu hiç futbol oynama diyemezsiniz. Cebine koyarsınız nefes açıcı spreyini. Hı. Oyna oğlum, sıkışırsan sıkarsın demek daha makul bir çözüm olur kanaatindeyim.
Evet, peki hocam. 8 yaşında bir çocuğum var. Beslenme konusunda sıkıntı yaşıyorum. İştahı yok, çok zayıf, ne yapmalıyım? Aslında bu da yine göreceli hocam. Çünkü bizim milletimiz herhalde çocukları böyle ağzına tıkarcasına yemek yiyip tombul tombul yapmam meraklısı biraz, ama herhalde şunu şöyle tahmin edelim. Bu çocuk cidden yemek yemiyor diye tahmin edelim. Soru öyle gibi geldi.
Yok,
yani.
Yok, ben bugüne kadar cidden yemeyen emin olun hiç görmedim.
Evet.
Yani birkaç ay kadar önce böyle bir 9-10 yaşlarında bir kız çocuğu, birkaç gün sonra da 3-4 yaşında bir oğlan çocuğu geldi arda arda.
Hı hı.
Ama aile sahiden hocam diyor, yani bu budur. Hani bu yiyor size demeyin, yemiyor diyor yani. Evet. Kız 3 gün ağzına lokma koymamış. Şimdi orada biz bunların daha çok viral gastroenterit olduğunu düşünmüştük. O ara bir bağırsak iltihabı salgını vardı. Hı hı. İnsan ağrıyan organını kullanmaz kural olarak. Bu iştah da istek meselesidir. İstek duymuyor demektir.
Hı hı.
Fakat Türkiye şartlarında yaşıyoruz. İşte internetten soru gönderebilen, radyoyu dinleyebilen, radyoyu telefonla arayıp soru sorabilen bir aileden bahsediyoruz. Bu ailenin evinde eminim ki ben her çeşit besin ögesi bulunuyordur.
Evet, onu Afrika ailesini doyuracak kadar belki de.
Ha,
evet.
Bu ailede sağlık entelektüelitesi de bir seviyenin üstündedir. Yani mühendisten anlamıyor olabilirler hukuktan, ama sağlıkla ilgili temel şeyleri duymuşlardır illaki. Böyle bir evden bir çocuğun böyle bir beslenme yetersizliğine kalması mümkün değildir. Bunun altından bir hastalık çıkar mı? Bunun altından bir hastalık çıkma ihtimali neredeyse yok. Biz böyle bir çocuk bize geldiğinde aileyi bir dinleriz. Fizik muayenemizi yaparız. Çocuğun kalbinde delik var, ciddi, tabii ki olur. Çocuğun ayakları şişmiş artık, böbrek yetmezliği, öyle, tabii ki olur. Bunları bir eleriz, koyarız kenara. Ondan sonra çocuk ne yiyor? Ay vallahi hiçbir şey yemiyor. Yediği el kadar bir şey der.
Evet.
Abicim yaz, bir üşenme. Bir hafta boyunca, ama bak söz ver, hepsini yazacaksın. Kıvırmak yok. Bir liste gelir. Emin olun iki kişi doyar burada.
Evet.
Yani bugün akşam sondan bir önce baktığım hasta bir gece önce acile başvurmuş. Artık canına tak etmiş hali, hiçbir şey yemiyor diye. Laf olsun diye bir kan sayımı yapılmış. Hiçbir şeyde bulunamamış.
Hı hı.
Çocuk olması gerekenden 1,5 kilo fazla ayına göre. Ha. Aile de diyor ki evet kabul ediyoruz şu an çocuğumuzun kilosu fazla ama bunu 15 aylık olana kadar sağlamış. Tamam bu da mantıklı bir talep aslında. Ve baktım çocuğu muayene ettim hiçbir şey yok. Tetkikte hiçbir şey yok. Şimdi bu çocukta neler yapılabilir? Bir, ya bu çocuk çölyak hastası olabilir mi? Evet olabilir. Bakalım. Peki bakalım. Falanca üniversite hastanesinde mide boşalım testi yapılıyor. İşte mide ve bağırsak aktivitesini artıracak ilaçlar. Bakılabilir. Balık yağının ve çinkonun iştah açıcı etkisi gösterilmiş. Kimde gösterilmiş? Afrika'da ömrü boyunca çikolata görmemiş çocukta gösterilmiş.
Yani, evet.
Böyle gidiyor. Kansızlık bunu yapar mı? Yapar. İdrar yolu iltihapları yapar. Bir hepatit hastalığı evet doğru söylüyorsunuz ama biz o çocukları daha kapıdan girerken gözünden tanırız.
Tanıyorsunuz.
Hepatit B hastası bir çocuğun düşkünlüğü ve bezginliği yüzüne vurur kesin bir şekilde. İdrar yolu iltihabı olmuş bir çocuğun o belli zamanlarda yanma acımasız zamanlardan yüzüne oturan acıyı anlarsınız mutlaka. Böbrek yetmezliği olacak bir çocuk zaten bitmiş bir çocuktur. Artık diyaliz aşamalarına gelmiş, hiçbir şey ağzına koyamıyor. Üremik toksinler bilmem nereye çıkmışları kapıdan girerken tanırsınız. Bu herif işine geldi mi patates kızartması yer. Hı. Bu herif işine geldi mi iki tekerlekli bisikletiyle bahçede koşturur.
Aynen öyle hocam.
Ama eve girdikten sonra çizgi film ister. Açılmazsa yemez gibi meseleler bizi ilgilendirmemektedir. Hı hı. Böyle durumlarda ben kendi hastalarıma da böyle yapıyorum. Dinleyenlerime de tavsiyem. Ya işte şu testi de yapalım. Bir de çölyak testi yapalım. Bir de o mide biyopsisi alalım. Bunlardan bir şey çıkmaz.
Evet.
Yani evet tek başına iştahsızlık kanser bulgusu da olabilir. Hı hı. Çölyak hastalığı bulgusu da olabilir. Tüberküloz da olabilir. Ya ama bunları pratikte görmüyoruz böyle.
Evet.
18. belirti bu oluyor olsa. Böyle durumlarda net söylüyorum kimse alınmasın. Önce anne baba kendilerini bir tedavi ettirsin.
Evet.
Yani beklentilerini normale revize etsinler.
Evet.
İki, çocuk açısından biz o anki durumu değerlendiririz. O yaşta sağlıklı kız erkek çocuğunun olması gereken boyuna kilosuna bakarız. Yerine yakışıyor mu bunu tespit ederiz.
Hı hı.
Daha sonra da ya şu an orta ama bu çocuk eskiden çok iyiydi bir gerileme var dendiğinde bunu da ciddiye alırız. Ama bu çocuk doğmuş 75%, büyümüş 50%, şimdi 55% ise yani orta karar gidiyorsa kesinlikle yapılacak işler sizi baştan savmak ve kandırmak için yapılıyor demektir.
Hı hı.
O yüzden siz de biraz dikkatli olun. Çocuğu yedirmek için yani biz yani 2 yaşın altı hiç televizyon seyretmesini istiyoruz. Daha sonra mümkün mertebe az seyretsin istiyoruz ama böyle bir durumda bir hafta boyunca salın ne seyrediyorsa seyretsin.
8 yaşındaymış hocam.
O zaten yani, seyrediyordur.
Seyrediyordur zaten.
Kabaca söyleyeyim 8 yaşında bir çocuk 24 kilo olur. Yaklaşık olarak da 48-125 santim civarı olur. Yaklaşık olarak.
Yaklaşık olarak.
Bunun biraz altı biraz üstü ise hekimlerden bir şey beklemeyin. Çok dert ediyorsanız psikoloğa başvurun ama onlardan da çok bir şey beklemeyin. Evde bu durumu kendiniz düzeltin bence.
Aynen. Televizyon izlerken yediklerinden bir şey anlamıyorlar falan zararlı oluyormuş. Hatta hiçbir besin almıyormuş diyorlar hocam.
Yok onu besin alır. Var. Besin alır. Hatta daha kötüsü şu doyduklarını idrak edemezler. Kitlendikleri için obez olurlar.
Allah korusun.
Böyle olunca hani televizyon seyretmeyi karşıyız. Ama acından ölecekse iyi televizyon seyredip yesin o zaman. Denecek bir şey yok. Yani bu tip çözümler arayın. Evet. Parkta, bahçede, balkonda yedirin içirin. Komşuların evet. Çocuklarını toplayın. Evde böyle bir tören havasında yedirin. İşte sevdiği şekillerde sunumlar yapın. Sevdiği ortamlarda yedirmeye çalışın.
Evet.
Sevmediği yiyeceklerde ısrarcı olmayın. Her yiyeceğin sevilecek bir modeli vardır. Evet. İşte ben kabağın yemeğini sevmem de kızartmasını severim. Böyle bir hakkınız var doğal olarak. Yemeklerden önce abuk subuk şeyler yedirmeyin. Her zaman için abur cuburdan sakının. İşte bazı gıda maddeleri, cips vesairedeki monosodyum glutamatlar, çin tuzu diye bilinen şeyler anormal tat tomurcuklarını uyardığı için arkasından ne verirsiniz sünger gibi geliyor insana yemeyebiliyor.
Hı-hı.
Bu tip oyunlara dikkat edin ama bundan bir hastalık çıkmaz.
Evet. Peki hocam aslında bir soru daha vardı fakat vaktimiz de kalmamış oldu. O soruyu belki bir sonraki programda sorarız mı ya da şöyle hızlı bir cevap verebilir misiniz?
Olur
bir,
buyurun.
Bir ay sonra yurt dışına gideceğim. Afrika bölgesi için birçok aşı tavsiyesi yapıyorlar. Hepsini olmak istemiyorum. En gerekli olanları hangileri diye bir soru var hocam.
Şimdi burada gerçekten önemli bir soru bu. Hı-hı. Buna ait çok fazla sıkıntı çevremizden de gördük. Ölümler bile oldu.
Hı-hı.
O yüzden bana bir şey olmaz. İşte ben hizmet için oraya gidiyorum. Allah beni koruyor. Allah sizi muhakkak ki korur ama takdirde böyleyse buna da dikkatli olmak lazım.
Hı-hı.
Konuda ezbere konuşamıyoruz. Bu konuda devletimizin güzel çalışan bir mekanizması var. Hudut Sahiller Genel Müdürlüğü diye. Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı bir bünye. İstanbul'da yanlış bilmiyorsam Karaköy semtinde.
Hı-hı.
Buraya başvuruyorsunuz. Bir de seyahat sağlığı diye bir sitesi var Sağlık Bakanlığı'nın. Hı-hı. Gideceğiniz ülkeyi seçiyorsunuz. Bu Hı-hı. ülkeye göre size özel önerilerde bulunuyorlar. Afrika'nın birçok bölgesi için sıtma profilaksisi var. Evet. Gitmeden işte 3-5 gün önce, sanıyorum siz gitmiştiniz.
Evet, evet, evet.
Gitmeden işte belli gün önce başlanıyor. Hı-hı. Orada sürekli içiliyor. Geldikten Hı-hı. sonra 4-5 hafta daha devam ediliyor. Afrika'nın belli bölgelerinde işte sarı humma hastalığı için evet. aşı yapılıyor. Başka bir aşı daha vardı şu an aklıma geldi. Meningokok aşısı. Hı hı. Türkiye'de isteğe bağlı yapılabilir, yapılmayabilir. Afrika'nın belli bölgeleri için zorunlu öneriliyor. Evet. Bunun gibi bu dediğim gibi iki kurumu unutmayın. İşte Sağlık Müdürlüğü'nü, Sağlık Bakanlığı'nı.
Kartal'da da var zaten aynı söz.
Bu yakada da var mı?
Var var, Kartal'da var. Hemen adliyenin yanında var. Ama dinleyicimiz diyor ki birçok aşı söylediler. Bu önemli yani, olsunlar mutlaka o zaman.
Birçok
yani.
Söylemiyorlar ya. Evet. Yani siz ya kaç tane oldunuz?
Biz 4 tane falan olmuştuk yani.
4 de yine evet. çokmuş. Ben 1-2 evet. tane biliyorum.
Ama mutlaka olmamız gerekiyor. O
yani
konuda ben şeyim
bunun
yani.
Bunun birçok örneğini çevremizde evet. ortak tanıdıklarımızdan
gittiniz
da yaşadık.
Göre değişiyor dediğiniz
tabii,
gibi.
Tabii
yani
değişiyor.
Dediklerinizde vurulsunlar o zaman.
Bence kesinlikle evet. yapılmalı. Yapılmaması halinde başınıza gelecek dertlerin işte bir kaza takdiri ilahi buna sabredelim değil de emanete evet. iyi bakmadınız diye
olmayan
bir
kişilerin de halini gördük gerçekten. Çok Allah korusun hayatı neredeyse kaybedecek hale geliyorlardı.
Çok sıkıntı yaşayanlar görüyoruz. O yüzden tevekkül tütüyle Allah diyelim ama evet. aşılarımızda olalım.
İnşallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
Teşekkür ederiz.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Seyahat programının burada sonuna geldik. Umarız faydalı olmuşuzdur. Bir sonraki programda sizinle görüşmeyi umut ediyoruz. O anadaki hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.